Ayrım 6.
Vladi sıkılmış pozunu takınıp Leyla'ya gecenin iyice tatsızlaştığını hissettirdi. Kadın anlayışla başını sallamıştı. İştenliksiz kahkahalardan, başarısını kutlayan abartılı seslerden, sahte dostluklardan herhalde o da sıkılmıştı. Evelin nasıl da değişmişti. Kalbini bir süreliğine işgal eden o parıltılı gözlü, yürekli kız bencil bir canavara dönüşmüştü. Yoksa öyle değil miydi? Belki sadece şok etmeye çalışıyordu ki bu da fazla değişmediğini gösterirdi. Evelin'le baş etmek yetmiyormuş gibi salakça kostümüne rağmen tanıdık gelen şişmanca, tıraşlı birisi de selam verdi Vladi'ye. Adam sarhoştu ve onun iri burnu, ince yüzü ve kömür karası sakalıyla eski günlerde birçok gizli toplantıya başkanlık etmiş Albert olduğunu hatırladı. Albert, Dacın ve Doğu Avrupa'daki bütün sosyal ilişkiler sisteminin hemen hiç anlaşılmaz derecede felsefi bir eleştirisini yazmıştı. El yazısı Batı Berlin'e aktarılıp Frankfurt'ta yayımlanmış, Albert de bir ay hapis yatmıştı. Batı'da çok az kimse onu ya da onun ülkeyi Marx adına yönettiğini iddia edenlere karşı ustalıkla kullandığı Marksist kategorilerini anlamış, yine de kendisini ödüle boğmuşlar ve kitabı Yanıtsız Sorular bir süre Batı Avrupa'nın bütün ünlü sehpalarını süslemişti. Ülkeyi yöneten yaşlı budalalar ise Ebert Vakfı'nın davetlisi olarak bir konferansa katılmaya gittiği Frankfurt'tan dönmesine izin vermemişlerdi. Albert şöhret olmuştu. Şimdi yeni bir imajla Berlin'deydi. Körfez'de Afrika boynuzundan ve son olarak Balkanlarda NATO bombalarının uygarlaştırıcı görevine inanan yeşillerin önde gelen ideologlarından biriydi. Merhaba Vladi, uzun zamandır dünyayı değiştiriyoruz. Artık bir kere daha yorumlama zamanı geldi. Sen de aynı fikirde misin ha? Vladi adamı başını yarıya kadar eğip selamlayarak anlamsızca gülümsedi. Tam yüzünü çevirecekti ki Albert'in üstünlük taslayan gülümsemesine kızdı. Sen çok palavracısın Albert dedi. Karaciğerinin çürümüş olduğunu duymuştum ama beyninin bu hale geleceğini hiç tahmin etmiyordum doğrusu. Albert bu hakaretleri duyunca hemen ona doğru bir hamle yapsa da Vladi kenara çekildiğinden eski dostunu kaldırmak garson kızlara düştü. Vladi hiçbir şey hissetmiyordu. Ne üzüntü ne de acıma. 3 gün önce Almanya'da küçük bir kasabada bir Türk ailesi polisin ve halkın gözleri önünde yakılmışken şimdi Roma askeri gibi giyinmiş bir budala kendisine her şeyin yolunda olduğunu geveleyerek iğnelemeye çalışıyordu. Vladi yeniden Leyla ile göz göze gelmeye çalışırken Evelin'in cırtlak sesi sofradaki konuşmaları kesti. Vladi! Spotlar Evelin'in yüzündeki sırıtışı aydınlatırken komik makyajının kendisini ne kadar çirkin gösterdiğinin farkında değildi. Üzerine kısa bir siyah deri etek ve deri bir sütyen giymişti. Neden Leyla'ya öyle bakıyorsun? O benim. Ondan uzak dur. Bu gece buradaki herkes benim dostlarım. Beni takdir ediyorlar. Senin taptığın film yapımcılarından daha yetenekli olduğumu biliyorlar. Hepiniz söyleyin şimdi. Beni seviyor musunuz? Sarhoş yüzlerde gülümsemeler belirdi. İnsanlar kendisine el salladılar ama sözlü bir destek veren çıkmadı. Vladi de gülümsemekle birlikte bakışları gayet sert ve aksiydi. Davetini kabul ettiği için pişmanlık duyuyordu. Evelin her zaman kendine güvensiz, insanları yönetmek isteyen, çılgınca hırslı ve ortodoksluğa alerji duyan bir insandı. Daş'ta o kadar baskı altında tutulan enerjisi şimdi ekranda patlamıştı. Ne yazık ki çok kötü bir filmdi. Aslında o kadar da kötü değildi. Melankolisinden sıyrılamayan Vladi, filmin amacını yanlış anlamış, temayı oluşturan incelikli bir şekilde kendisiyle alay etme esprisini yakalayamamıştı. Kendini acımakla çok uğraştığından filmdeki alayı kaçırmıştı. Eveline bakıp içini çekti. Kadının bu saçma geceyle onu şoka uğratmayı ne kadar çok istediği ortaya çıkıyordu. Eski bir konuydu. Weimar'ın çöküşünün bir parodisi. Farklı bir ruh halinde olsaydı geceden keyif alabilirdi. Ama yorgundu. Eve gitmek istiyordu. Kendisine el sallayıp gülümseyen Leyla'ya son bir kez baktıktan sonra partiden ayrıldı. Eski Rus şapkasını başına yerleştirip paltosunu giyerken üzüntüyle Leyla'nın başka planları olmalı diye düşündü. Sabahın erken saatlerinin sisli, dondurucu havasını içine çekerek derin bir nefes aldı. Kaçmıştı. Ama yanılıyordu. Derken çok aşina bir ses Berlin şafağında çınladı. Vladi? Arkasına dönünce Evelin'in kapı önünde durduğunu gördü. Sütyenini çıkarmış, memeleri sisle sarılmıştı. Vladi, seni bok herif! Kadının aykırışı sessizliği zalimcesine yırtmış, alem yapanlardan bir grup yanına gelmişti. Seyirciler yerlerini alınca Evelin eski sevgilisine bir daha seslendi. Neden o kadar ciddisin sanki? Neden çıkıp gidiyorsun? Ne oldu? Bu gece düzüşmek istemiyor musun? Senin için bir şeyler ayarlarım. İstediğin Leyla değil de bensem, o ancak... Hayır, teşekkür ederim Evelin. Bu gece ne sen ne de Leyla. Önerine teşekkür ederim. Kadının şahane göründüğünü kabul etmek zorundaydı. Erkeklerin şehvetine bayılan ama kendilerinden nefret eden modern bir Kleopatra. Dante'nin Kleopatra'sı, Shakespeare'in değil. Az kalsın söyleyecekti ona ama cehennemden bahsetmek için çok geçti. Üstelik Vladi de Dante'nin Toskanyalı bir bok olduğunu işitecek durumda değildi. Kadına kısa yoldan veda etmeyi daha uygun gördü. Lütfen üşütmeden içeri gir. Umarım filmin büyük başarı kazanır. Dev avludan çıkarken arkasından hala kadının sesi duyuluyordu. Sersem, bok herif, komünist, 31'ci. Sen 31'ini bile prezervatifle çekersin. O kadar sağlamcı oldun işte. Siktir git. Vladi güldü. İlişkileri başlamadan önce kendisiyle yatmayı reddettiğinde Evelin hep böyle konuşurdu. Sonra canlı adımlarla yürümeye başladı. Berbat bir gece geçirmişti. O zorlama neşe, Evelin'in yeni arkadaşlarının maskelerinin bir parçasıydı. Hepsi de çaresizce mutsuzluklarını saklamaya çalışıyorlardı. Bomboş bir yaşamları vardı. Umuttan, inançtan, sadakatten yoksun bir yaşam. Gel gelelim bunu anlamıyorlar ve anlamadıkları için de günübirlik yaşıyorlardı. Düşüncelerini ağır ağır topladı yine. Yemek sırasında Leyla ile fanteziler kurduğunda başlayan amaçsızlıktan kurtulmuştu. Kafası açılmıştı artık. Berlin'in keyfini çıkarmaya koyuldu. Onun Berlin'i. Eski şehrin gerçek anlamıyla hissedilebileceği tek zaman. Trafiksiz. Bir arkadaşı bütün arabaların belirli bölgelerde trafiğe çıkmasını ve eski tramvayların yeniden işletilmesini öneren bir yazı yazmıştı. Vladi eve dönerken yalnızlığın tadını çıkarıyordu. Saat 2'ye yaklaşmıştı. Soğuk bir rüzgar esiyordu ve toprak yer yer donmuştu. Kaldırımların bazı yerleri hala buzlu olduğundan önüne dikkat ederek yürüyordu. Kendi kendine gülümsedi. Bugün 56 yaşındaydı. Uzaklarda dev bir buzdağı gibi yükselen şey sonunda yanına gelmiş ama bu karşılaşmadan sağ olarak çıkmıştı. Hala yaşıyordu. Her şeye rağmen kendini bir trenin altına atmamıştı. Hala yaşıyordu ve bu da kutlamaya değer bir nedendi. Tiergarten'a vardığı sırada gri bir şafak söktü. 1919 Ocak ayının o kasvetli gecesinde Rosa Luxemburg'u böyle bir havada öldürmüş olmalıydılar. Durakladı. Rosa'nın kanala bakan anıtına hüzünle başını eğdi. Sonra köprüyü geçip Karl Liebknecht anıtına yürüdü. Junkerler onun 1914'te yurtseverliğin neredeyse uluslararası grev kırıcılığından başka bir anlama gelmediğini dünyaya ilan etmesini asla bağışlamamışlardı. Tabii oğlunun kuşağı için bunların hiçbirinin önemi yoktu. Rosa'dan son bahsettiğinde oğlu Karl kendisinden hiç beklenmeyen bir şekilde bağırmıştı Vladi'ye. Senin ölü ilahların benim umurumda mı Vladi? Bunların ebediyen bitmiş olduğunu anlamalısın artık. Tam bir karabasan. Unutmaya çalış lütfen. Sadece bugüne bakıyorlardı. Kahrolası bugüne. Vladi, Heine'nin 18. yüzyıl ortasında yazdığı bir dizeyi hatırladı. Şair, dünyanın şimdi arayıp umut ettiği şey, kalbim için tümüyle yabancı artık demişti. Sorun genç Karl'ın babasına çok yamancılaşan şeyin tam göbeğinde yer alıyor olmasıydı. Vladi anahtarı kilide sokarken bir kereliğine olsun geçmişi değil geleceği düşünüyordu. Karl'ın çocukları olacak mıydı? Vladi o günü görebilecek miydi? Karl bir SDP kabinesinde bakan olabilecek miydi? Bu düşünce ürpertmesine rağmen tam o anda bir çaba gösterip ikisinin en azından ortasında buluşabilecekleri bir köprü kurma kararlılığını artırdığını hissetti. Karl arkadaşlarının çoğunun aksine kitap okumaktan zevk alırdı. Vladi kendi yaşamının hikayesini yazacaktı. Kısmen bir itiraf, kısmen de bir açıklama. Gelecek kuşaklar için değil, sadece Karl için. Evet, çözüm buydu. Oturup bildiği her şeyi yazacaktı. Vladi her şeyi biliyor muydu? Annesi Gertrude'un miras bıraktığı kronolojide bazı can alıcı boşluklar vardı tabii. Kahramanlık hikayeleri ve 1937 Aralık ayında Vladi'nin doğmasından birkaç ay önce Stalin'in emriyle öldürülmesi dışında babası hakkında çok az şey biliyordu. Babasını sık sık düşünür ama annesinin ondan bahsederken neleri atladığını bilemezdi. Annesi yeni Almanya'da savaş sonrası kimliğini korumak için gerçeği Moskova'nın ihtiyaçlarına hatta kişisel ihtiyaçlarına göre değiştirmekte güçlük çekmeyen bir kuşaktan geliyordu. Hakikat ya da hakikatin en azından çok küçük bir parçası KGB arşivlerinde yatıyordu. O arşivlere girmesi gerekiyordu ve tanıdık çevresinde kendisine yardımcı olabilecek tek bir kişi vardı. Vladi bir zamanlar Vietnam'da gerillayken sonra iş adamlığına soyunmuş olan eski dostu Sao'yu hatırladı. Ismarlama Paris takım elbiselerini üzerine geçirirken siyah Vietcong pijamalarını giydiği zamanki gururunu elden bırakmayan adam. Sao'nun artık her şeyin satılık olduğu yeni Rusya'da bir takım ilişkileri vardı. Ruslar bugünlerde Hermitage'da tablolar, özel koleksiyonlarda el yazması kitaplar bulurken KGB'li üç kağıtçılar anılarını Frankfurt Kitap Fuarı'nda tıpkı generallerin Berlin'den çekilmesinden önce askeri malzemelerini satmalarını andırır biçimde satıyorlardı. Doğru kişileri tanıyorsan uranyum ve füze bile alabilirdin. Evet, başka yolu yoktu. Sao aradığı kişiydi ve yarın kendisini yemeğe götürmek üzere Berlin'e geliyordu. Vladi yorgunluğuna yenik düşüp soyunarak yatağa uzandı. Şafak sökmüştü. Uyku yardımına koşmakta gecikmedi. O gün akşama kadar uyuyabilecek gibi olduğu halde öğle saatinde telefonun ısrarlı çalışıyla uyandı. Gözleri çapaklı ve iliklerine kadar donmuş bir halde birkaç gün önce iflas etmiş ısıtma sistemine lanetler okuyarak başını örtünün altına soktu. Telefon çalmaya devam ediyordu. Arayanın sağ olma ihtimali kafasında bir şimşek çakmasına neden oldu. Hemen yataktan fırladı ve bir battaniyeye sarınıp ahizeyi kaldırdı. Alo? Doğum günün kutlu olsun Vladi. Orada mısın? Kaygılanmaya başlamıştım. Vladi? Bondan Karl arıyordu. Vladi çok etkilense de sesi soğuk çıktı. Merhaba Karl. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evden ne haber? Hala buradayım ya. Ama Huveller elimden alana kadar birkaç yıl daha bekleyecekler. Serseriler bana para bile teklif ettiler. Ne kadar? 50 bin mark. O parayla hiçbir yerde bir daire bulamazsın. En azından bir konuda hemfikiriz. Gelecek ay Berlin'e geliyorum Vladi. Eski odamda kalabilir miyim? Yani patronunla değil burada. Vladi lütfen. Elbette kal. Treuhand beni kapı dışarı edene kadar burası evin. Bu akşam Sao amcanla yemek yiyeceğim. Onu hatırladın mı? 1982 Şubat ayının soğuk bir gecesiydi. Vladi'nin karısı Helge'nin hastanesini birlikte ziyarete gittikleri Dresden yağmurluydu. Ağır bir beyin kanaması geçirmiş olan kadına bir hafta kadar bakıp 80 yaşındaki babasını teselli ettikten sonra Vladi ısrarla bir yemek davetini kabul etmelerini istemişti. Gece gayet iyi geçmişti. Küçük dairede ondan fazla muhalif toplanmış, başlarından geçenleri anlatmışlar, politbüronun durumunu konuşmuşlar ve bol bol bira içmişlerdi. Eve dönerlerken Vladi yolda kolunda güzel ve genç bir Alman kadını olan yakışıklı bir Vietnamlı gördü. Helge Vietnamlı'nın öğrenci mi yoksa yöredeki fabrikalarda çalışan köle işçilerden biri mi olduğunu merak etti. Aniden karanlıktan çıkan 3-4 kişi çiftin çevresini sardılar. Sao yere düştü. Saldırganlardan biri kadını tutarken diğer üçü adamı tekmelemeye başladı. Sonra ikisi göğsünün üzerine otururken üçüncüsü Sao'nun pantolonunu indirip cebinden bir bıçak çıkardı. İlk başta ne saldırganlar ne de Sao ile arkadaşı ses çıkarmış, Vladi ve Helge uzaktan kukla oyununa benzeyen bu sessiz tablo karşısında donup kalmışlardı. Sonra kadın imdat diye bağırarak yardım istemeye başlayınca Vladi ile Helge de saldırganlara küfredip polis çağırarak o tarafa koştular. Saldırganlar kaçmıştı. Vladi burnu kanamakta olan Sao'nun yerden kalkmasına yardım etti. Helge de eşarbını çıkarıp kanı durdurmaya çalıştı. Genç kadın hıçkırarak ağlıyordu. İyi misiniz? Sao hafifçe gülümseyerek hayallerim hala yerinde dedi. Gerisini görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Kimdi onlar diye sordu Helge. Sao'nun arkadaşı genç komünistler dedi. Biri aylardır peşimde. Benim Sao'yla görüştüğümü öğrenince onu öldüreceğini söylemişti. Bu olayı polise bildirmelisiniz dedi Vladi. Ben tanıklık ederim. Adını biliyor musunuz? Sao güldü. Beni hadım etmek isteyenin mi? Elbette. Ama babasının burada parti şefi olduğunu biliyor musunuz? Şikayet edecek olursanız kabak benim başıma patlar. Beni sınır dışı ederler. Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsunuz? Öfkesini kontrol altında tutan Sao, hiç de sakin değilim dedi. Çok kızgınım. Çok kırgınım ve intikamdan başka bir şey düşünemiyorum. Ama bu çok demokratik cumhuriyetinizde çok da güçsüzüm. Kendime hakim olamazsam bir iki haftaya kalmaz ölürüm. Şaşkınlık içindeki Vladi, Vietnamlı'nın mantığını anlayamadığını söylemekten kendini alamadı. Sao kanlar arasından gülümsedi. Ben eğitilmiş bir askerim. Bir savaş gazisi. Düşmanı ses çıkarmadan öldürmesini öğrendim. Siz gelmeseydiniz ikisinin de boyunlarını kırabilirdim. Sonra Stasi çalıştığım fabrikada bir iş kazası tertipler, üzerime ağır bir şey düşerdi. Küçük bir kaza, ölen bir yabancı işçi daha. Gördüğün gibi dostum, benim hem erkekliğimi hem de canımı kurtardın. Şimdi izninle evimize dönmeliyiz. O annesinin evine, ben de yatakhaneme. Helge Sao'yu kendi evine götürmekte ısrar etti. Orada adamın pek ağır olmayan yaralarına pansuman yaptı ve adamın kendilerini rahatsız etmemekteki ısrarını kırmayı başardı. Sao bir banyo yapıp yemek yedikten sonra Vladi onu şehrin dışında hapishaneyi andıran çirkin bir yapı olan Vietnamlılar yatakhanesine götürdü. Yalnız ertesi gün buluşmayı kararlaştırdılar. Böylece arkadaşlıkları doğmuş oldu. Dresden olayından bir yıl sonra Sao ortadan kayboldu. Nereye gittiğini bilen yoktu. Derken bir gün Moskova'dan bir mektup geldi. Sao, Helge ile Vladi'ye oraya yerleştiğini ve mutlu olduğunu bildiriyordu. Kuzenleri, dostları, Vietnam Savaşı'ndan arkadaşları, Sovyetler Birliği'nin dört bir yanına dağılmışlardı. Onlarla sürekli yazışıyor ve sık sık seyahat ediyordu. Vladi, Helge ve küçük Karl'ın iyi olduklarını umuyordu. Onları yakında görmeye kararlıydı. Mektup bu kadardı. Sonraki birkaç yıl içinde ara sıra kart alır olmuşlardı. Kimi zaman Moskova'dan gelen biri Sao'dan bir armağan getiriyordu. Genellikle etiketsiz bir teneke havyar ve arkadaşlarının bu havyarın politbüro için özel olarak hazırlandığını bildiren notu. Vladi ile Helge havyarı tadınca Sao'nun şaka etmediğini anladılar. Aralarında sıklıkla ondan söz açar, nerelerde neler yaptığını düşünürlerdi. Vladi şimdi Sao ile yaptığı konuşmaları hatırlıyordu. Aradan bir süre geçince arkadaşının hepsi de para kazanmaya ilişkin o sonu gelmez hayallerini önemsememeye başlamıştı. Birbirlerine bu kadar benzemeyen iki kişi olamazdı. Çelişkileri, kökenleri ve koşullandırılmalarını yansıtıyordu. Vladi meğer Alman idealizmiyle yetişmişti. Marksist düşüncenin pek çok yanına bağlılığına rağmen ta içinde romantik bir çileciydi. Dünya dili olan İngilizceden neden Weltschmerz, Angst, Zeitgeist gibi? Weltschmerz, dünyanın haline duyulan sancı, Angst, kaygı, Zeitgeist, çağın zihniyeti. Sözcüklerin bulunmadığının bir parodisi değilse bile canlı bir örneğiydi. Bir zamanlar ateşli bir genç komünist olan Sao, savaşta az daha canından olacaktı ve şimdi olanları görünce soyutlamalara katlanamıyordu. Orta sınıf bir köylü ailesinden geliyordu. Babası Fransız ordusunda çarpışmıştı. Sao uzun süre geçmişinin anılarını silmişse de savaş sonrası yılların yoksulluğu ve kasveti içinde annesini, amcalarını ve günlük yaşantılarında satın almak, inşa etmek, değiş tokuş etmek ve satmak gibi fiillerin ne kadar önemli olduğunu hatırlamıştı. Uğrunda savaştığı devlete giderek yabancılaşmış ve zamanda hem ileri hem geri gitmişti. Eski köylü ekonomisinin ve şehir öncesi aile ilişkilerinin erdemlerini yeni anlıyordu. Bunlar yeniden yaratılmasa bile anıları sayesinde kendi sosyal statüsünü yeniden inşa etmeyi tasarlayabilmişti. Dünyada var olan yeni düzenin yarattığı şokları hafifletmek istemiyordu. Vladi, yeni gerçekleri insanı bunaltan bir müdahale olarak görme eğilimindeyken, Sao bunlardan yararlanmaya kararlıydı. Genç Karl'ın hoşuna giden de aile dostlarının bu özelliğiydi. Vladi yararlı bir dengeydi. Düzenli olarak fikir ve deneyim alışverişi yapmaları için de verimli bir ilişkinin temelini atmıştı. Aradan 10 yıl geçti. Sao 1992'de bir gün hiç haber vermeden Vladi'nin kapısında beliriverdi. Helge gelen kişiyi ilk anda tanımamıştı. Sonra bir sevinç çığlığıyla kocasını ve Karl'ı kapıya koşturdu. Üçü de çok şaşırmışlardı. Eski köle işçinin üzerinde marka bir takım elbise, başında ipekli siyah bir fötr şapka vardı. Kucağı armağan paketleriyle doluydu. Vietnam'ın devrik imparatoru Bao Dai'nin 50'li yıllarda Paris'te sürgünde çekilmiş bir fotoğrafını andırıyordu. Kavuşmaları hepsini sevindirmişti. Sao onları Baltık kıyısında bir zamanlar sadece parti ekabirinin yazlık mekanı olan bir adaya götürmekte ısrar etti.